teknoloji dünyası, parlak kariyerler, hani o yüksek maaşlar, H1B vizesiyle Amerika'ya giden birçok yetenekli profesyonel için ilk başta tablo genelde bu.
Evet, bir tür Amerikan rüyası başlangıcı gibi duruyor.
Ama işte bu rüyanın pek de görünmeyen bir yüzü var. Elimizdeki kaynaklar, özellikle Business Insider'ın yaptığı röportajlar.
Evet, Google, Meta, Amazon gibi devlerde çalışan H1B'li kişilerle konuşmuşlar.
Aynen öyle. Bu konuşmalar deneyimin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Bugün sizin için bu vizenin fırsatlarını ama aynı zamanda getirdiği o zorlukları, belirsizlikleri biraz deşelim istiyoruz.
Kesinlikle. Bu çünkü sadece bir vize değil, değil mi? İnsanların bütün hayatını, yani kariyerini, kişisel kararlarını, gelecek hayallerini, her şeyi şekillendiren bir mekanizma aslında.
Evet.
Gelin bakalım bu hikayeler üzerinden sistem nasıl işliyor, daha yakından görelim.
İlk göze çarpan şey bu vizenin yarattığı ikilem. Mesela Google'da yapay zeka mühendisi Pushkar Singh, vize sayesinde müthiş bir kariyer fırsatı yakalamış.
Evet, önemli bir adım.
Ama aynı zamanda sürekli bir endişe içinde, ya işimi kaybedersem, korkusu. Çünkü işten çıkarılırsa yeni bir sponsor bulmak için sadece 60 günü var.
Sadece 60 gün.
Bu nasıl bir baskıdır, düşünebiliyor musunuz?
Bu 60 günlük kural, sistemin belki de en kritik, en çok konuşulan noktası. Yani bu insanlar yüksek nitelikli, piyasada aranan insanlar olsalar bile.
Evet, talep gören kişiler.
Aynen. Ama bu kural onları mevcut işverenlerine karşı çok daha kırılgan yapıyor. Hani bir tür altın kelepçe etkisi yaratıyor diyebiliriz.
Altın kelepçe, evet.
Kariyerlerinde böyle radikal bir değişiklik yapmaktan, belki risk almaktan, hatta hak ettikleri bir terfi için pazarlık yapmaktan bile çekinebiliyorlar. Sürekli bir geçicilik hissi.
Ve bu sadece iş hayatında bak kalmıyor anladığım kadarıyla. Google'dan kıdemli yazılım mühendisi Surabhi Madan'ın anlattıkları da var.
Evet, onun durumu da ilginç.
Vize statüsü yüzünden ikinci bir işte çalışamıyor, şirket veya alan değiştirmesi çok zor. Daha da temelde mesela ev almak, aile kurmak gibi.
Uzun vadeli planlar.
Aynen, uzun vadeli kişisel planlar bile hep bir belirsizlik gölgesinde, sürekli bir acaba durumu.
Burada şey çok çarpıcı bence. Profesyonel başarıyla kişisel hayattaki o hareket alanının darlığı arasındaki tezat. Yani çok başarılılar, yüksek maaş alıyorlar. Ama hayatlarının kontrolü tam olarak kendi ellerinde değil gibi hissediyorlar.
Evet, o his çok baskın.
Vize statüsü iş dışındaki temel yaşam kararlarını bile doğrudan etkiliyor maalesef.
Peki işten çıkarılma durumu? İşte o zaman bu belirsizlik tam bir kabusa dönüşüyor galiba. Twitter'dan çıkarılan Debra Seale'ın yaşadığı o 60 günlük süreç mesela.
Evet, o çok çarpıcı bir örnek.
Normalde zaten stresli olan iş arama süreci, bir de her kapısını çaldığın potansiyel işverene "Bana sponsor olur musunuz?" diye sormak zorunda kalıyorsun. Bu işi kat kat zorlaştırıyor.
Kesinlikle. Bu yani seçenekleri inanılmaz daraltan bir durum. Her şirket sponsor olmak istemeyebiliyor ya da o süreçle uğraşmak istemiyor.
Bürokrasisi var tabii.
Tabii, zaman daralırken hem doğru işi hem de doğru sponsoru bulma baskısı. Bu muazzam. Yani normal bir iş arayışından çok daha yıpratıcı bir maraton bu.
Peki ya girişimcilik hayali kuranlar, kendi işini kurmak isteyenler, onlar için durum daha da mı zor?
Evet, onlar için engel daha da büyük. Mesela girişimci Soundarya Balasubramani'nin hikayesi var. Şirketini kurabilmek için önce ABD'den ayrılması gerekmiş.
Vay canına. Yani sistem kendi işini kurmanı bir nevi engelliyor mu?
H1B vizesiyle doğrudan kendi şirketinde çalışamıyorsun. Yani o yapı buna izin vermiyor. Bu yüzden bazıları mesela Vashu Sharma gibi Hindistan'a dönmeyi tercih ediyor.
Anladım.
Veya Sai Chilligireddi gibi H1B kurasında bir türlü şansı yaver gitmeyince Kanada'ya yönelenler var. Kanada'nın göçmenlik süreçleri daha öngörülebilir olduğu için.
Kanada vatandaşlığı almış hatta, değil mi? Bir güvence gibi olmuş onun için.
Evet. Kanada vatandaşlığı bir nevi B planı, bir güvence sağlamış. Bu durum aslında Amerika'nın yetenekleri çekme ama sonra onları elinde tutma konusundaki zorluklarını da gösteriyor bence.
Bu bireysel hikayeler bir yana, bir de rakamlar var. Business Insider'ın verileri de ilginç. Google, Meta, Amazon gibi teknoloji devleri.
Evet, en büyük sponsorlar onlar.
Aynen, en çok H1B sponsoru olan şirketler ve bu pozisyonlar için, yani azımsanmayacak rakamlar, 500 bin dolara varan maaşlar ödeyebiliyorlar.
Ciddi rakamlar.
Son 10 yılda vize alanların çoğu da Hindistan vatandaşı ve bilgisayar alanında uzmanlaşmış kişiler. Ama röportaj verenlerin altını çizdiği önemli bir nokta var. Hani şu H1B'liler ucuz iş gücü algısı.
Evet, o çok yaygın bir yanlış anlama.
Gerçeği yansıtmıyor diyorlar. Şirketler onlara Amerikalı meslektaşlarıyla benzer maaşlar ödüyorlarmış.
Bu veriler aslında talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor ve şirketlerin bu yetenekler için ne kadar ciddi yatırım yaptığına da. Yani sorun iddia edildiği gibi düşük maaşlar değil.
Değil, evet.
Sorun vizenin getirdiği o yapısal kısıtlamalar ve uzun vadeli güvence eksikliği. Ucuz iş gücü söylemi, bu insanların yaşadığı o karmaşık durumu ve ülkeye yaptıkları katkıyı çok basite indirgiyor. Asıl mesele, paranın satın alamadığı bir güvence arayışı aslında.
Özetlemek gerekirse, H1B vizesi bir yandan parlak kariyer kapıları açıyor, büyük fırsatlar sunuyor.
Evet, başlangıçta öyle.
Ama diğer yandan çalışanları sürekli bir belirsizlik, bir hareket kısıtlılığı çemberine hapsedebiliyor. Yüksek maaşlar olsa bile kök salmak, kariyerde özgürce yön değiştirmek ya da işte o kendi işini kurma hayali.
Hepsi bu vizeyle oldukça zorlaşıyor.
Evet, adımlar çok daha zor.
Bu durumda şeyi sorgulatıyor. Yetenekli göçmenleri ülkeye çekmekle onlara sürdürülebilir ve güvenceli bir gelecek sunmak arasındaki o hassas denge nerede? Sistem en parlak beyinleri çekiyor ama.
Ama
onların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine, ülkeye uzun vadeli katkı sağlamalarına ne kadar olanak tanıyor? Bu bence çok önemli bir soru.
Gerçekten öyle. Bu hikayeleri, bu verileri düşündüğümüzde akla şu soru geliyor ister istemez. Yetenekleri sadece çekmek yetiyor mu? Yoksa onlara daha istikrarlı, daha öngörülebilir bir yaşam sunarak ülkede kalmalarını sağlamak için sistem nasıl daha iyi işleyebilir?
Evet, nasıl daha iyi olabilir?
Üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten.